zorla onu zadim açık vaka yaklardan amoze zareninim açık açık radyo nazamin azodim alaydı sağdı çaştarim ben.
Merhaba Açık Radyo dinleyenleri. İki haftada bir Açık Dergi içinde yayınlanan Çıplak Ayaklarla Dans programındayız. Ben Duygu.
Ben Mihran.
Bu sezon alanlar ve dans üzerine programlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Geçen programımızda konumuz su ve danstı. Aydın Teker'di konuğumuz. 92'de Yerebatan Sarayı'nda yaptığı Aulos işini konuşmuştuk. Ve elementler çok kuvvetli geldi bize. Miran'la konuşurken bu haftanın konusunu ateş ve dans olarak seçtik ve bir konuğumuz var bugün programımızda. Dansçı, eğitmen, koreograf, Çıplak Ayaklar Kumpanyası üyelerinden Melih Kıraç bizimle. Hoş geldin Melih programımıza.
Merhaba Duygu, merhaba Mihran.
Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Evet, bu hafta Melih'le birlikte Gölge Veri adlı gösteri üzerine konuşacağız. Daha ayrıntılarına girmeden önce bu programın konusunu belirlerken Miran'la böyle serbest çağrışım aklımıza gelen bazı başlıklar yazmıştık ateş ve dans üzerine. Ben bu başlıklardan birazcık alıntılar yapacağım şimdi. Biraz eskilere giderek başlayacağız. Bu eskilere gitme mevzusu konservatuvardaki bir dans tarihi hocamızı hatırlattı bana. Kendisi dansın başlangıcını tarih olarak gezegenin dönmeye başlamasından alıyordu. Böyle bir yaklaşım ve içselleştirmeyi çok etkileyici bulduğumu hatırlıyorum o yaşlarımda. Ateş çok büyülü bir araya getirici. Dans tarihinin başlangıcına baktığımızda hatta insan türünün geçmişine gittiğimizde kabilelerin, atalarımızın ve ateş başında toplandıklarını, avlanma stratejisi olsun, bilgiyi aktarma olsun, oyunlarla, taktiklerle, şarkılar ve danslarla sosyalleştiklerini hatırlamaya başlayalım bu programın başında. Ve Miran'la serbest çağrışım bu hatırladıklarımızı yazarken bir bale geldi aklımıza. Ateş Kuşu Balesi, The Firebird. 1900'lerin başında Paris'te Diaghilev'in Balerus'unda sergileniyor bu bale. Ünlü besteci Igor Stravinsky'nin, koreograf Fokin'in, Michael Fokin'in ve Diaghilev'in bir arada işbirliğiyle oluşturdukları bir bale bu. Ardından aklımıza zaman içerisinde tabii ateşin sahneye taşınması gerçekten çok zor bir konu. Çünkü güvenlik nedeniyle neredeyse yasak diyebileceğimiz bir yere geldi yıllar içerisinde. Çünkü belki yurt dışında bazen ülkemizde de bir çakmak bile kullanılsa itfaiyenin kuliste bulunması gibi gereklilikler belirdi. Bu da aklımızda aslında Handan Ergidiren'in Keşke Bir Masada Oturabilseydik adlı işini hatırlattı. 2010 yılı Dans Platform İstanbul'da sahnelenmişti bu iş ve Emre Olcay ve Aslı Öztürk pek çok yerde oynandı. Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda da oynandı. Daha sonra Büşra Firid'in de Emre ile birlikte bu gösteriyi yaptı. Bu gösteride bir bölüm vardı. Bu bir düetti. İki beden arasında daha önce tabii hazırlanmış bir kostüme bir kimyasal sürülüyor ve bu alev alıyor hareket ederken iki bedenin arasında ve farklı hareketlerle o ateşi söndürüyorlar. Çok kuvvetli, çok etkili bir metafor, bir fotoğraftı. Tabii Miran'la hatırlamamızın diğer bir sebebi de elimizde yangın tüpüyle kuliste bekliyor oluşumuzu. Hatta bir gösteride neredeyse bir adım birbirimize bakıp sahneye doğru bir adım atmışlığımız bile var. Öyle değil mi Miran? Sanki her an
evet, ben de
etrafı böyle bir...
Çok iyi hatırlıyorum o günü ve o anı. Çünkü sahnede gerçekten Aslı alev alıyordu ve Emre de ona bedeniyle onu söndürüyordu o alevi. Ve o gün alev büyümüştü ve böyle Aslı galiba şu anda yanacak birazdan endişesiyle seninle adım aldığımızı ve son anda o ateşin söndüğünü çok iyi hatırlıyorum.
Bu işte böyle bir kısa not var. İsabetsiz eylemler silsilesi kopuklar üzerine kurulu bir ilişki. Belki çoktan öldük. Keşke bir masada oturabilseydik. Bu işi de analım güzelce. İki tane daha notum var. Bir tanesi tabii jonglörler, ateş üfleyenler, ateş topu, koyu çevirenler, ateşle oynayan üstadlar tabii aklımıza geldi. Ve son olarak da ateşin böyle doğaçlamalarda, atölyelerimizde imaj olarak kullanılma hali, enerjik, coşkulu, kestirilemez, beklenmedik, parlayıp sönebilen, ani, keskin ama aynı zamanda devamlı hareketlere gebe bir elemen, hatta evreleri olan bir elemen, tutuşma, alevlenme, yanma, sönme, köz gibi. Tabii bu imajın kullanılması dansçı olsun olmasın, hareket ederken bedenlerde ani değişimlere sebep olan, bilinmezliklere açık olmayı ve kendine sürprizi öğreten bir hareket kalitesine dönüşüyor çalışırken. O yüzden biz gayet seviyoruz ateş elementini. Şimdi bu hatırladıklarımızı bir kenara koyup gölge veri de hatırladıklarımızdan biriydi. Ve şimdi gölge veriye dönelim ve Melih'e sorularımızı soralım.
Evet, gölge veri kumpanyamızın 2019'da Artel için ürettiği bir işti ve sanırım yanılmıyorsam çalışmalarına Haziran'da başladık ve böyle her ay ikişer hafta bazen bir hafta buluşarak ilerlettiğimiz bir süreçti ve bu süreçte de Melih süreci yönlendirdi ve aslında konuştuğumuz çok fazla şey oldu bu süreçte. Melih'in ve bize de sirayet eden ilgi alanları unutmak, saklamak, hafıza, yaz, anıları, hatırlama biçimleri. Melih, biraz belki gölge verinin ilk çalışma aşamasına gitsek ve neydi oradaki bizi, seni, kafanı kurcalayanlar, neler çalışmıştık, biraz bize hatırlatır mısın?
Şimdi siz de yani konuşurken biraz hatırlamama neden oldu tabii ki ve aslında ilginç de geldi çünkü geçen programlarınızda İşte mesela su elementiyle yapılan çalışma aslında genelde doğal ortamda ama ateşle yapılan çalışmalar bir şekilde teatral alanda, tiyatronun içinde gerçekleşiyor gibi. Hani belki sirki dışında bırakarak söylüyorum, o bana ilginç geldi. Ben de Duygu'nun bu açık çağrışımına bir şey eklemek isterim başlamadan aslında. Romeo Castellucci'nin, bir tiyatro yönetmeninin Avignon Festivali'nde bir piyanoyu, bir kuyruklu piyanoyu yakışı aklıma geldi. Hatta yağmur altında piyanonun yanarken çatır çatır sesinin oluşturduğu müziğin dinlendiği bir iş. Belki dinleyenler bulabilirler YouTube'dan. Gölge Veri'ye gelecek olursam, yani sürece başlarken aslında dansın kendisi, sahnenin kendisi, tiyatro binalarının içinde olmak, yani tamamen kendi sanat alanımıza dair bir çıkış noktası vardı ve oradaki anıların tetikleyeceği, aktive edeceği ya da uyandıracağımız bir sürece girmiştik. Bunlardan biri de hepimizin, yani sizlerin de hatırladığı gibi, tiyatro binalarındaki ilk deneyimimizdi. Yani ilk izlediğimiz gösteri nedir sorusu. Hangi tiyatro binasında, hangi oyun? Hatta Mihran'ın belki biraz bahsetmek istersin sanırım. Kenter Tiyatrosu'nda izlediğin ilk tiyatro oyunundan ki anın biraz mesela işin birinci bölümünü yönlendiren anılardan biri olmuştu. Füzan evet. Arayış'ın.
Evet, doğru. Ben çok küçükken gittiğimiz ve sahnede tanıdıklarımızın olduğu bir oyuna gitmiştik. Yani annem ve babamın arkadaşlarının. Hatta Arşın Malalan'dı ve orada gösteri sonrası bana kulise gidip Püzant'ı çağırmamı söylemişlerdi. Püzant bir isim Ermenince. Fakat ben o yaşta Püzant'ın erkek mi kadın mı olduğunu bilmiyordum ve Kenter'in kulisinde kaybolmuştum ve Arap bir yandan da Püzant diye o kişiyi arıyordum. Kenter'in labirent gibi kulislerinde. Doğru, bu hatıraları geri çağırmış ve bunlar üzerinden yeni bir şekilde onu sahneye taşıma biçimleri aramıştık ve oradan birinci bölüme ulaştık galiba, doğru söylüyorsun.
Evet, dolayısıyla yola çıkarken yani hiçbir dramaturjik yapı olmaksızın aslında hani biraz önce yaptığınız gibi aslında ne bileyim normalde etkilendiğim bazı konuları ya da ilham aldığım bazı imajları prova sürecine taşımaktan keyif alıyorum. Yani onlar sonra bir şekilde kendileri bağlanıp bir şey söylüyor oluyorlar. Dolayısıyla bunlardan biri de AKM binasıydı. AKM sahnesinin eski fotoğraflarıydı ve orada bizim yaşadığımız anılardı. Hemen hatırladım tekrardan işte Büşra'nın bir atın sahneye girdiğini hatırlaması, ilk izlediği işte ve o atın kakasını yapması anısı gibi gibi. Ve sonra bunlardan yani mesela bu AKM'nin yanmış olması tarihte gibi bazı materyaller Gölge Veri'de bizi bir ateşle ilgili bir yere ulaştırdı. Ama hani Gölge Veri en finalde ne oldu biraz onu anlatacağım. Biraz daha belki dinleyenler için netleşmesi için biz aslında sahnede bir ekran kullanmaya karar verdik. Ve ekranda aslında seyirci sahnede canlı olarak gördüğü işin bir kaydını da izliyor. Yani eş zamanlı olarak birbirine çok yakın aynı şey hem ekranda hem de canlı sahnede gerçekleşiyor. Böyle bir karar verdikten sonra biz ne gibi farklar olabilir bu ekranla gerçek sahne arasında diye düşünmeye başladığımızda benim aklıma ilk olarak bir mumla içeri giren biri geldi. Ekranda seyirci karanlıkta mumun içeri girdiğini görecek. Sahnede de mumsuz birinin yürüyerek o mumu takip edişini izleyecek gibi bir farkla bunu sanki ortaya koyabiliriz gibi bir düşünceyle yola çıkmıştım. Sonra hatırlıyordum yani sahnede bugün yapamayacağımız neleri yapabiliriz böylelikle hani dijital ekran aracılığıyla. Orada da sanırım çok uzak olmamakla birlikte işte bu çıkış noktalarından tiyatro binalarının yanması, AKM gibi ateşin devreye girdiğini ve sahnede gerçekten bir ateş
yanışı.
Efendim?
Notre Dame'ın yanışı.
Evet, kültürel varlıkların tahrip edilmesi, yakılması, yok oluşu gibi ilhamlar da vardı. Doğru, Duygu'nun hatırlattığı gibi. Yani ekranda ne, ekran bize bu anlamda bir olanak alanı olabilir mi sahnede yapamadığımız diye düşünüp sahnede ateşin ve mumların kullanıldığı bir işe doğru dönüşmüş oldu sanki süreç, değil mi? Siz de eklemek ister misiniz? Bu bulutsal alan hani anlatması çok kolay olmuyor. Çünkü hani çok parçalı bir süreç.
Bence gayet güzel anlattın. Ve en nihayetinde de ekranda gerçekten de uzunca bir süre seyirci bir ateşi izliyor. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani çok uzun bir süre bu mumla çalışırken karanlıkta zaman geçirdik. Ve onun ateşin canlı olanla çalışırken özellikle mumla onun tutulamaz yani o anda yaptığım bir şeyin tekrar yapmakla ilgili o andaki onun yüksekliği, mumun seviyesi falan ateşle çalışırken verdiği imajlar senin sonra üzerinde çok minik minik çalışmayı sevdiğin bir zaman dilimine girdik. O dönemi biraz anlatabilir misin?
Evet, orası açıkçası gerçekten sürpriz oldu. Hatta şimdi sen bahsederken hatırladım. Konuşmaya başlarken hani sahneye dair anılarımızın ya da ritüellerin bugün dönüştüğü hal ne olabilir diye sorularımız vardı ve hatta çayda çıradan geriye ne kalmış olabilir? Çayda çıra oyunundan diye.
Kesinlikle.
Çıktığını da hatırlıyorum mumun bir anlamda. Yani aslında şeyi söyleyelim. ateş elementiyle ilgili iki materyal var. Bir tanesi inorganik olan ama organik bir şeye bağlanan, yani bir düetin ardından bir ateşin yakılması fikri ama ekranda. Bir diğeri de aslında seyircinin hiç görmediği ama gerçek bir mum aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz son bölüm var. O bölüm benim için gerçekten sürpriz gibi oldu. Yani işin sürecinden çıkan ve kendini gerçekten kendi içinde geliştiren bir şey. Yani tabii ki orada sizlerle benim deneyimim çok farklı oldu. Belki duygu çok bana yakındı çünkü dışarıdan da bakıyordu o süreçte. Hani siz doğrudan o mumlara bakarken ben karanlığın içinde çok küçük hareketlerin aslında oldukça naif biçimde bugünün aksine çok küçük hareketlerin de değerli olabileceğini, o küçücük aralıklardan, küçücük bir yaradan sızan ışık gibi olduğunu düşündüğüm bir sürece girdim. Yani şimdi görsel olarak görmediğimiz için böyle anlatması da pek kolay değil ama.
Yakın bir zamanda izleme şansı olacak. İsterse dinleyenlerin onun duyurusunu yapacağız ama ben de tabii hepimiz bu projenin bir parçası olduk. Ben de sürecin sonlarına doğru daha çok izleyen konumundaydım. Bu mumlu bölüm için ben de bir şey söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok loş bir ortamda zaman geçirdik ve performansçılar, dansçılar, eğlenenler olarak böyle bir süreç geçirdik. Yani alışma süreci geçirdik. Ama dışarıdan bakınca bir yüksek lisans projesi yapmıştım. Adı Gözü Karanlığa Alışanlardı. Ben adını seviyorum. Yani uzun süre gerçekten loş bir ortamda kalınca o gözdeki fokus, ayarlar, her şey bir farklı değişmeye başlıyor ve zaten bir alana girdiğiniz zaman ortak bir gösteri seyretmeye, böyle işte büyük ışıklar, aydınlık aydınlık ve birdenbire o karanlığa düşülen ve o büyünün size anlatılacağı yere geçiyorsunuz. Ve hani o mumlu bölüm benim için de çok büyülü bir yere dönüştü süreçte. Çünkü gerçekten izleyen olarak da kendini odaklaman gereken, öyle bana anlatılsın, bana verilsin yeri değil de izleyenin, seyredenin de aktif olarak baktığı, gördüğü, parçası olduğu bir yere doğru gitti. O yüzden bende de seyreden olarak bu anılar canlandı şimdi.
Evet, gözlerimizin tabii ki yani ekranlara baktığımız için de belki bugün oldukça fazla ışıkla kurduğu bağ, hani karanlığın içinde belki eskide olduğu gibi keskin görüşünün azalmasıyla ilgili de çok fazla şey söylüyor. Hatta yani son gösteri aşamasında Duygu, senin hani hep bana hatırlattığını çok iyi hatırlıyorum ki ben çok ısrar etmiştim. Yani o kadar anlamadım ki, çünkü gözüm benim o kadar alışmıştı ki karanlıktaki küçük detayları görmeye. Hani sen hep söylüyordun seyircinin gözü buna bu kadar kolay alışamayabilir diye. Velhasıl ilk gösterilerde insanlar oyunu izleyemediklerini de söylediler. Yani hiçbir şey göremediklerini söylediler. Bu da biraz aslında gözlerin ışıkla nasıl değiştiğine dair de belki bir şey söylüyor.
Belki de ateşe bakmayı unuttuk.
Evet, olabilir. Yani ilk söylediğinizde hani bu su elementiyle ilgili, orada gerçekten doğal suyun içindeki projelere biraz baktınız aslında, ya da doğada, ama ateşte sahneye geldik. Belki ateş çok daha az yakabildiğimiz bir şey oldu, özellikle hani şehirde diye düşünüyorum.
Evet, ama evet, seyretmesi bir o kadar dinginleştirici, iyileştirici, gerçekten sakinleştirici bir etkisi de var ateşin.
Evet,
deli doluluğu yanında.
Evet, ama su için de, yani galiba bütün elementler için geçerli bu. Yani hem seni okşayabilir, boğabilir su. Ateş için de aynı şekilde geçerli. O yüzden de aslında böyle biz galiba onun hipnotik tarafını daha fazla gölge veride ortaya çıkarıyoruz diyebilirim galiba.
Evet, bir de pandemi, hemen pandemi öncesi olması da benim için sonrasında okumasını oldukça ilginç kıldı. Yani çünkü Öncelikle hani Duygu ve Aslı ile çıkardığımız bölümde yani belirli bir kültür, belirli bir alışkanlığın bırakmak, hep hatırlıyorum yani bir ceketi çıkarmak, bir kültürün yok olması ya da yani iyi ya da kötü anlamda değil ama belirli alışkanlıkları çıkarmak ve onları yakmak, yok etmek ve yeni bir şeye açılmakla ilgili bir durum vardı. Sonradan Büşra ve Aslı'nın yani özellikle birbirlerini görmedikleri ama sadece dinleme üzerinden hareket ettikleri düette seyirci de gelirse görecektir aslında bir şeyin yıkılması fikri böyle bir yerden başlıyor. O yüzden de bana hani biraz onu da burada anlatmak istedim. Çünkü pandemi sonrası ilginç oldu. Ateşin açtığı alan, açtığı dünya, açtığı evren sanki yeni ve böyle daha elektriğin olmadığı. Çünkü orada artık dışarıda bir ışık kaynağı da yok biliyorsunuz. Bunu da eklemek isterim.
Peki bence o zaman
Çok
zamanı
güzel. Şimdi
gelmişken programın
programın
sonuna da yaklaşıyoruz. Gölge Veri bu pazartesi yani 20 Aralık pazartesi günü Alan Kadıköy'de oynayacak.
merak edenleri bekleriz.
Evet.
Evet, programı gerçekten bitiriyoruz. Melih, bitirmeden önce söylemek istediğin, eklemek istediğin, çünkü biz bu program öncesinde de sohbetler ettik. Ne kadarı programa girdi bilmiyorum. Varsa eklemek istediklerin onları da söyle lütfen.
Yani çok teşekkür ederim. Zaten süreci birlikte yaşadığımız için çok müteşekkirim. Aynı zamanda Büşra ve Aslı'ya da buradan selam olsun. Oyunu hani paylaşmak dileğiyle umarım hani biraz merak uyandırıcı olmuştur. Teşekkür ederim.
O zaman programı bitiriyoruz. 2 hafta sonra Çıplak Ayaklarla dans programında görüşmek üzere.
Hareketle kalın.
Çıplak ayaklarda namazı zarenini maçık açık radyo nazamı nazodi malaydı sağodi çaştari ben. Kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı kavayı